Ayrım 16. Olasılıksız. Adam Faber. Sayfa 199. Nava kimlik numarasını girdi ve bulu tıkladı. Ekrandaki yazıların yerini New York şehrinin bir haritası aldı. Haritanın üzerinde yanıp sönen iki kırmızı ışık vardı. Biri Nava'nın şu andaki yerini gösteriyordu, diğeri de Kane'in nerede olduğunu. Küresel izleme sistemi hiçbir aksilik olmadan devreye girmişti. O sabah Kane'in deri ceketine bir alıcı iliştirmişti. Şimdi tek yapması gereken şey ikizini beklemekti. Jasper Kane'i de bulduğunda onu Grimes'ı oyalamak için yem olarak kullanıp David Kane'i kendi ele geçirecekti. Sonra da Nava kayıplara karışacaktı. Saatine baktı, saat 11'e geliyordu. Eğer Jasper kısa bir süre sonra daireden çıkmazsa Nava hapı yutmuştu. Sokağın karşısına bakarken önünde bir FedEx aracı durdu ve görüşünü engelledi. Sürücü uzanıp sağ kapıyı açtı. Nava minibüse binip kapıyı çarparak kapadı. İçeri girince de sürücü mekanı ile arka mekan arasındaki paneli kenara çekip arkaya geçti. Grimes ve ortağı o girerken başlarını bile kaldırmadılar. İkisi de klavyelerinde hızla bir şeyler yazıyorlardı. Önlerindeki 3 monitörü izliyorlardı sürekli. Nava'nın oturabileceği bir yer yoktu. O yüzden de Grimes işini bitirinceye kadar ayakta bekledi. Bir dakika sonra Grimes arkasına dönmeden elini Nava'ya doğru uzattı. Bana cep bilgisayarını ver. Bazı bilgileri güncellemem gerekiyor. Düşünmeden Grimes'e metalik cihazı verdi. Verdiği anda da hatasını anladı ama artık çok geçti. Konsolundaki bir yere aleti takan Grimes bir düğmeye bastı. Grimes'in monitöründe New York şehrinin planı çıktı. Demek alıcıyı yerleştirdim bile. 2B yerini bildireyim. Parmakları klavye neredeyse ışık hızıyla hareket ediyordu. Tamam, şimdi herkes biliyor hedefin yerini. Elimizden kaçırsak bile yine buluruz. Artık hedef mi diye sordu Nava. Ya diyen Grimes döner sandalyesinde Nava'ya doğru döndü. Doktor Jimmy bu sabah bizzat yeşil ışık yaktı bu operasyon için. Sen taktik ekiptesin, saldırı ekibi yolda. Ne? İnanmıyorsan bak dedi ek klavyeye bağlı en sağdaki monitörü göstererek. İlk komandonun dosyası vardı ekranda. Uga'nın, Nava'nın profiline uyan personeli yoktu. Bu ekip birkaç silah kullanabilen bilgisayar uzmanından oluşuyordu herhalde. Ama Nava çok yanılmıştı. Ad, Spurn, Daniel, R. Birim, özel birlikler. Rütbe, teğmen. Silah deneyimi, tabanca, 9 mm, 45 kalibre, 38 kalibre. M16A2, Taksim, M4A1. Tüfek, 12 GOG, M24. Keskin nişancı tüfeği. M203 el bombası ateşleyicisi. M249 otomatik silah. El bombası. AT4. M240B. Makineli tüfek. M2HB makineli tüfek. MK19 makinalı. Bomba. 60 mm, 81 mm, 120 mm. Piroteknik. M18A1/A2. Mayın. Mayınlar genel olarak. TOW füzesi, Dragon tüfekler, RCL 84 mm, 90 mm, 106 mm. AT4. Hafif antitank silahları. Silahsız çarpışma, Aikido, Choikawando, Hapkido, Judo, Jujitsu, Muay Thai, Taekwondo. Nava, 3 askerin dosyalarına baktı. Bomba imha uzmanı olan Gonzales dışında hepsinin de becerileri 3 aşağı 5 yukarı aynıydı. Hepsi eğitimliydi ve hepsinin sahada deneyimi vardı. Hatta birkaçı gizli göreve bile çıkmıştı. Nava derin bir nefes alıp verdi. İşte bu işleri karıştırıyordu. Grimes'e baktı. Sence de abartmışlar değil mi? Bir sivili yakalamak için 4 eğitimli asker yolluyorlar. Ne bileyim dedi Grimes omuz silkerek. Doktor Jimmy iyice gerildi, bir hata olsun istemiyor. Bu ekibi nereden buldu ki? Bilmem, herhalde birinden rica etti. Aynen seni buraya getirttiği gibi. Bu işte herkesten her şeyi rica ediyor. Grimes bacaklarının arasında sıkıştırarak tuttuğu kutudan bir yumuşak şekerleme aldı ve Nava'ya uzattı. Nava başını salladı. Grimes bunu ağzına tıktı. çiğnerken konuşmaya devam etti. Birkaç dakikaya kalmaz gelirler. Tanışıp anlaştıktan sonra da Doktor Jimmy herifi yakalamanızı istiyor. Grimes'in cihazı ötmeye başladı. Dönüp bir düğmeye bastı. Evet. Hemen yanımda, veriyorum. Kablosuz kulaklıklarını çıkartıp Nava'ya uzattı. Forsyth'i arıyor. Doktor Forsyth, buyurun. Ajan Weiner, Grimes'in size gerekli bütün bilgileri verdiğine emin olmak istedim. Verdi efendim. Anladığım kadarıyla ekiple birlikte Bay Kane'i yakalayacağım ve onu UGA laboratuvarına getireceğim. Aynen öyle. Ekip şefi sizsiniz. Bu işi gizli kapaklı yapmalısınız. Ekipteki askerlerin böyle davranmaya alışkın olduklarını sanmıyorum. Ama ne yazık ki bu kadar kısa sürede anca bu ekibi toparlayabildim. Siz onları kontrol altında tutarsınız. Elimden geleni yaparım efendim. İyi. Bay Kane'e çok dikkat edin. Göründüğünden daha tehlikeli bir adam. Anlıyorum, dedi Nava. Bir yandan da Forsyth'in ne demeye çalıştığını düşünüyordu. İyi şanslar Ajan Weiner. Sağ olun efendim. Telefonu kapayınca hat kesildi. Nava kulaklıkları çıkarttı ve tam Grimes'e geri vermek üzereydi ki onun kafasında da kulaklık olduğunun farkına vardı. Mutlaka bir yedek getiririm, dedi Grimes gülümseyerek. Doktor Jimmy korkağın teki değil mi? Bay Kane'e çok dikkat edin derken Forsyth'i taklit ediyordu. Nava hangisine daha çok şaşırdığını bilemedi. Konuşmayı dinlediğine mi, yoksa bunu açıkça söyleyip de gurur duyduğuna mı? Bu iş çocuk oyuncağı değil mi, diye sordu Grimes. Kapısını indirip herife enselersiniz. Nava tek kelime etmeden indi minibüsten. Sorun şu ki Grimes haklıydı. Onun önerdiği plan akla en yatkın olandı. Doğrudan saldırmak, basit bir planla Kane'i alt etmek akıllıca olurdu. O zaman olanları gören olur mu olmaz mı diye dert etmek zorunda da kalmazlardı. Ekiptekilerin de bir nebze deneyimi ve aklı varsa onlar da bunu bileceklerdi. Eğer UGA Kane'i ele geçirirse o zaman Nava'nın hiçbir şansı kalmayacaktı. Bir yolunu bulmalıydı. Tommy'nin kim olduğunu anladıkları anda şube müdürü hemen telefonu bizzat kendi aldı ve Tommy'ye beyefendi diye hitap etti. Tommy'ye hayatı boyunca başka kimse beyefendi dememişti. Bay Tommy D'Souza bu hoşuna gitmişti. Artık bu kadar çok parası olduğuna göre belki de Thomas dedirtmeliydi kendine. Yok be, birden kendini merhaba ben Thomas derken hayal edemedi. Bütün hayatı boyunca Tommy olmuştu, Tommy de kalacaktı. Telefonu kaldırıp Dave'i aradı iyi haberi vermek için. Sana ne kadar teşekkür etse mazdır, dedi minnet duyarak Dave. Sana bir gün borcumu ödeyeceğimi söylememiş miydim, dedi Tommy kendi kendine gülümseyerek. Eğer sen olmasaydın her gün eşek sudan gelene kadar paralarlardı beni ortaokulda. Ayrıca Castaldi'nin dersinden de çakardım. Sana büyük bir minnet borcum var. Yok artık, abartma, bu benim için inanılmaz bir şey. Ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok ki dostum. O zaman 6'da görüşürüz. Aynen öyle, 4 gözle bekliyorum. Tommy telefonu kapamadan Dave ona 2 kere daha teşekkür etti. Tommy kendini müthiş hissediyordu. Hatta müthişten de iyiydi, muhteşemdi. Daha önce hayatında kimseye yardım edememişti. Ama şimdi o, borçlarını unutmayıp ödeyen bir adamdı. Şu andan itibaren her şey değişecekti. Bir şeyler yapacaktı, büyük şeyler. O bu dünyada bazı şeyleri değiştirecekti. Varlığını hissettirecekti. Çalan telefonu açmayınca telesekreter devreye girdi. Bir satıcı arıyordu. Bu kadın da Tommy'nin finansal danışmanı olmak istiyordu. Sanki alışveriş listesi çıkartıyormuş gibi Tommy'nin halletmesi gereken işleri sayıyordu. Gayrimenkul, hisse senetleri portföyü oluşturma, hayat sigortası, vergi muafiyetleri, vasiyeti. Makinasındaki teyp bittiği için kadının konuşması yarıda kesildi. Tommy duvardaki saate baktı. Bankaya gidip sonra Manhattan'a doğru yola çıkmak için birkaç saati vardı. Dave, Brooklyn'e gelmeye teklif etmişti ama Tommy şehre inip kutlamak istemişti. Mutfağa girip ceketini alırken hala gülümsüyordu. Dave gerçekten de yıllardır onun iyi dostuydu. Tommy bu olaydan sonra yine görüşmeye başlayacaklarını umuyordu. Tommy'nin Dave gibi arkadaşlara ihtiyacı vardı. David Kane akıllıydı ve düzgün bir adamdı. Ondan faydalanmaya çalışacak biri değildi. Birden Tommy'nin aklına bir fikir geldi. Bir kağıt parçası kaptı ve uzun bir not yazdı. Bunu futbol topu şeklindeki bir mıknatısla buzdolabının üstüne tutuşturdu. Bunun garip bir şey olduğunu farkındaydı. Ama artık bir multimilyoner olduğuna göre böyle şeyleri düşünmek zorundaydı. Artık sorumluluklarını ciddiye almalıydı. O nota bakma kendini daha da iyi hissettirdi. Aynen Dave'e yardım edeceğini söylediğinde iyi hissettiği gibi. Evet, artık her şey değişecekti. Artık hayatının geri kalanını yaşamayı sabırsızlıkla bekliyordu. Tommy ceketini giyip dışarı çıktı. Bankaya zamanında yetişmek istiyorsa acele etmesi gerekecekti. Ama içinden bir ses ona, saat kaçta varırsa varsın, şube müdürünün o işini bitirmeden bankayı kapamayacağını söylüyordu. Tommy artık önemli biriydi. Büyük bir adamdı ve büyük planları vardı. Jasper'ın yüzü hala biraz şişti ama geçen akşamkine göre çok daha iyiydi. Gitmemi istediğine eminsin değil mi diye sordu Jasper. Diyelim Tommy gerçekten de parayı getirdi. O zaman herifler yakandan düşecek değil mi? Herhalde. O zaman ben neden gidiyorum? Bilmiyorum diye yalan söyledi Kane. Kane gerçekten tam olarak bilmiyorsa da içinde işler yoluna girmeden çok daha kötüleşecekmiş gibi bir his vardı. Bence senin gitmen iyi bir fikir. Peki dedi Jasper eski ceketini giyerken. Üzerinde koyu kahverengi lekeler vardı. Kane tam bir şey söyleyecekti ki bunların kan lekesi olduğunu anladı. Kane sandalyenin üstünden deri ceketini aldı ve kardeşine attı. Ceketin berbat olmuş, bunu al. Jasper kardeşinin pahalı ceketine inanmaz gözlerle baktı. Emin misin? Evet, sende kalsın. Dün akşamki boks maçının ödülü olarak gör. Sağ ol ufaklık dedi heyecanla ceketi giyen Jasper. Hey şuna bak, şıp diye oturdu üzerime. Bak sen şu işe. Kane gülümsedi. Sanki çok ama çok uzun süredir ilk defa gülümsüyordu. Eski bir pardösü kaptı ve arkalarından kapıyı çekti. İkizler birer siyah gözlük taktılar ve merdivenlerden aşağı inmeye başladılar. Binadan çıkarken ikisi de beyaz FedEx arabasını ya da yanındaki siyah minibüsü görmedi bile. Yerinizde kalın diye emir verdi Nava iki kardeşin binadan çıktığını görünce. Ama efendim şu anda emri duydun Teğmen. Anlaşıldı. Nava sigarasını söndürüp ikizlerin peşine takıldı. Yürürken ne yapacağını düşünmeye çalışıyordu. Kane'i onu tanıyanların arasında yakalamak istemediğini söyleyerek Grimes'i oyalamıştı. Özellikle de yanında misafiri varken bu iş olmaz demişti. Ama Jasper, Kane'in yanından ayrıldığı anda adamları David'i yakalamak için atılacaklardı. Ve o zaman elinden hiçbir şey gelmezdi. Vay anasını. Kane ve dostu çok benziyorlar birbirlerine diyen Grimes'in sesini duydu kulaklıktan. İkiz gibiler. Kes sesini diye tersledi Nava. Grimes'in bazı şeyleri hatırlamasını kesinlikle istemiyordu. Her neyse diye mırıldandı adam. Sen hedefe odaklan dedi Nava. Diğeri ödemsiz. Hedef hangisi efendim diye sordu Teğmen. Nava birden bir fırsat yakaladığını anladı. İki kardeş birlikteyken adamlar hangisinin vericiyi taşıdığını bilemeyeceklerdi. Çünkü birbirlerine çok yakın duruyorlardı ve bir metre gibi bir ara olması gerekiyordu tam tespit için. Bir an için Nava, Jasper'ın David olduğunu söylemeyi düşündü. Hengamede vericiyi Kane'in üstünden alabilirdi. Jasper'ı ele geçirdiklerini anlamazlardı bile. O zaman da Nava, David'i yakalar toz olurdu. Ama birlikte yürüdüklerini bahane edip saldırtmamıştı adamlarını. Şimdi de geri adım atamazdı. Eğer baştan ikisini de takip edebilseydi, o zaman Jasper'ı pusuya düşürüp Nava bir an duraksadı. David Kane olduğunu sandığı adama yakından baktı. Güneş gözlüklerinin çevresinde göz hizasında bir morarma vardı. Emin olmak için diğer kardeşe baktı, yüzünde iz yoktu. David nedense ceketini kardeşine vermişti. Yani vericiyi Jasper taşıyordu, David değil. Daha yakından bakacağım dedi Nava hemen yeni bir plan yaparken aklından. Yürümeye devam ederek kardeşlerin sokağın karşısına geçmelerini bekledi. Bir sonraki köşede geçtiler. Yeşil ışık yanınca ikizler yürüyüp ona doğru gelmeye başladılar. Aralarından geçmesine izin vermeye çalıştılar ama Nava kasıtlı olarak David'e çarptı. Pardon dedi bir eliyle adamın dirseğini, diğeriyle omuzunu tutarak. Önemli değil dedi David. Nava başını eğerek yürümeye devam etti. Hedef siyah ceketli. Anlaşıldı, siyah deri ceketli. Ayrıldıkları anda emri duyar duymaz harekete geçin diye emir verdi Nava. Anlaşıldı. Bir sonraki yol ağzında iki kardeş durdular. Biraz konuşup sarıldılar birbirlerine, sonra da yollarını ayırdılar. David yolun karşısına geçti, kardeşi ise köşeyi döndü. Ayrılmışlardı. Yaklaşın. Michaels'ın önüne çık, Brandy sağı kolla. Gonzales, biz çevresini sararken sen de minibüsü getir yakına. Spim, sen benimlesin. Tüm ekip yerini aldı ve hızla yürüdüler. Sivil kıyafetler giymiş komandolar, Manhattan sokaklarındaki diğer insanların arasına karıştılar. Yerimi aldım dedi Michaels'ın, Jasper'ın 2 metre önüne çıkarak. Yerimdeyim dedi Brandy, Jasper'ın 1 metre sağında durarak. Harekete geçmeyin dedi Gonzales, trafikte sıkıştım, bekleyin. Ekip ilerlerken Gonzales'in 2. sıraya park etmiş bir taksi sollamasını beklediler. Ekibin önünden geçip hedefin 10 metre kadar önünde durdu. Yerimdeyim. Hedef minibüse 1 metre yaklaşınca Spin ve ben gireceğiz ilk. Michaels'ın ve Brandy siz geride kalın. Kaçmaya çalışırsa devreye girin. Nava, Jasper'a arkadan yaklaşırken cebinden ince bir metal silindir çıkarttı. Hızla hareket etmesi gerekecekti. Jasper, David'in ikizi olduğunu söylerse her şey oracıkta bitiverirdi. Jasper minibüse yaklaşırken Nava hızlandı. Neredeyse Jasper'a dokunacak kadar yaklaştı. Jasper'ın omzunun üstünden Michaels'ın 3 metre ötede park edilmiş bir arabaya yaslandığını görebiliyordu. Nava uzanıp Jasper'ın kolunu tuttu. Özür dilerim, Bay Kane. Jasper şaşırarak döndü. Evet. Nava hemen sahte bir kimlik gösterdi. Lütfen benimle minibüse kadar gelebilir misiniz? Birkaç soru sormak istiyorum da. Jasper ilk önce Nava'ya, sonra da Spurn'a baktı. Tabii dedi ve kaldırıma çıkıp sırtını minibüse verdi. Teşekkür ederiz. Birkaç dakikanızı alacağız sadece dedi. Nava tek kelime daha etmeden silindiri baldırına enjekte etti. Jasper'ın gözleri büyüdü ve ah diye inledi. Spurn kaçmasın diye Jasper'ın koluna sıkıca yapıştı. Ama bu gereksizdi. Nava'nın verdiği ilaç Jasper'ın cildiyle temas ettikten 2 saniye sonra benzodiazepin kanına işlemişti bile. Uyuşturucu anında etkisini gösterdi. İlk saniyede şoktan koskocaman açılan gözleri şimdi uykulu ve sakindi. Nava Michaels'ına baktı, o da başını salladı. Kimse ne olduğunu görmemişti veya anlayamamıştı. Bay Kane, bizimle gelmeniz gerekecek dedi Nava. Jasper düşmesin diye koluna girerek. Konuşmak için ağzını açan Jasper ancak anlaşılmaz bir şeyler söyleyebildi. Nava ve Spurn ona minibüse kadar eşlik ettiler. Spurn kapıyı açıp Jasper'ı içeri soktu. Nava da gelen geçen görmesin diye elinden geleni yapıyordu. Nava da peşlerinden minibüse bindi. Arkasından da Michaels'ın ve Brady geldiler. İkisi de hedef kaçmaya çalışmadığı için üzgün gibiydi. Brady kapıyı çekince Gonzales gazladı. Nava mikrofona konuştu. Hedefi yakaladık, merkeze geliyoruz. Anlaşıldı. Doktor Jimmy'ye iyi haberi vereyim. Nava ileri doğru eğildi. Gonzales, bir sonraki bloğun başında beni bırak. Siz gelmiyor musunuz diye sordu buna şaşıran Michaels'ın. Nava başını sallayıp esnedi. Bütün gece ayaktaydım, eve gideceğim. Spurn komuta sende. Laboratuvara girince Grimes'le koordine et her şeyi. Teğmen başını salladı. Minibüs durunca Nava kapıyı açıp atladı ve sırt çantasını da yerden alıp omzuna attı. Kapıyı kapayıp bir kere vurdu. Minibüs uzaklaşınca da cep bilgisayarını çıkardı. Yeni kimlik numarasını girip uyduya bağlanana kadar bekledi. Üzerinde parlayan 2 kırmızı nokta olan tanıdık harita çıktı karşısına. David Kane 2 kilometre ötedeydi ve batıya doğru gidiyordu. Saat 5:37 idi. 23 dakikası vardı. Bir taksi çağırmayı düşündü ama günün bu saatinde koşsa daha çabuk yetişirdi. Tversky kamerayı pastı Chevrolet'e doğrulttu. Gece soğuktu, çevrede çok fazla insan da yoktu. Ama bir inşaat olduğundan birkaç tane kamyon vardı ve içinde bulunduğu binanın dışındaki kalasların üstünde de birkaç varil benzin duruyordu. Kaldırımı iyi görebilmek için lensini ayarladı. Mükemmel. Şimdi tek yapması gereken şey beklemekti. Kendisini her ne olursa olsun en iyisinin bu olacağına inandırmaya çalıştı. Ama bunun doğru olmadığını biliyordu. David Kane'in gelmesini istiyordu. Aslında istemekten de öte. David Kane'in gelmesi gerekiyordu. Eğer gelirse, o zaman Tversky'nin başından beri haklı olduğu ortaya çıkacaktı. Daha önemlisi, Julia'nın başından beri söylediği her şeyin gerçekleşeceği anlamına gelecekti bu. Eğer Kane gelmezse, o zaman Tversky iç geçirirken başını salladı. Öyle bir olasılığı düşünemiyordu. Şu anda düşünemezdi. Odaklanması gerekiyordu. Deri çantanın kilitlerini açıp elektronik mekanizmayı kontrol etti. O öğleden sonra 10 defa kontrol etmiş olmasına rağmen yine de bir şeylerin yanlış gidebileceğinden korkuyordu. Bu düşünceleri aklından çıkarmaya çalıştı. Olayları düşündü. Lokantadaki o olayı, buluşunu, Forstin'in reddedişini, Julia'nın gördüklerini. Her bir olay zincirin bir halkasıydı. Onu bu ana kadar getirmişti. Böyle olayların olmasının olasılığı neydi acaba? Binde bir, milyonda bir, milyarda bir. Böyle bir şey asla hesaplanamazdı. İşte hayatın en güzel tarafı da buydu. Her şey olabilirdi. Her ne kadar olasılıksız olursa olsun olabilirdi. Olasılık dışı olan bir olay mutlaka olurdu. Chevrolet'den birkaç metre uzakta park edilmiş petrol tankerinin yanında elinde büyük metal bir çanta taşıyan bir adam belirdi videonun ekranında. Adamın yüzünü görmek için kendisine dönmesini beklerken Tversky'nin kalbi hızlandı. Tversky titreyen ellerini pantolonuna sildi ve gözlerini ekrandaki adamdan bir an bile ayırmadı. Dikkatlice tuşlara dökündü. Adam dönünce profilini gördü. Tversky iç geçirdi. Hayal kırıklığına uğramıştı çünkü. Bu Kane değildi. Bu şişman yüzlü adamın cildi çiçek bozuğu gibi sivilce kaplıydı. Sanki o da heyecanlıydı, birini bekliyordu. Tversky, adamın kendi iyiliği için uzun süre burada kalmayacağını umdu. Eğer patlama sırasında burada olursa yazık olurdu. ''Galiba bir sorunumuz var efendim.'' dedi Teğmen Spurn, Grimes'ın kulaklıklarına bağlı olan mikrofona doğru eğilip. ''Anlat bakalım neymiş?'' Yakaladığımız adam, adı David Kane değil, Jasper Kane. Ne? David diye sayıklamaya başladı. Ben de neden kendi hakkında üçüncü tekil şahıs kullanarak konuşuyor diye merak ettim. Cüzdanına baktım. Ehliyetine bakılırsa adı Jasper. David'in kim olduğunu sorunca kardeşi olduğunu söyledi. Grimes minibüsün duvarını yumrukladı. Sıçtığımın herifi. Ne yapalım efendim? Bekle bir saniye. Grimes, Kane'in dosyasına erişmek için Superman hızıyla hareket etti. Aile hanesini buldu. Jasper Kane diye birinin kaydı yoktu. David'in bir kardeşi olduğuna dair hiçbir kayıt yoktu. Bu garipti. Sanki bu dosyaya daha önce baktığında burada bir takım bilgiler vardı. Bu Grimes'in aklına takıldı. Dosyanın ne zaman elden geçirildiğini kontrol etti. Bir tek veriler yenilenmişti. Ama ne yazık ki minibüsün içindeki bilgisayarı kullanarak hangi bilgilerin değiştiğini bulamazdı. Hemen uydu telefonunu eline alıp birimindeki teknoloji manyaklarından birini aradı. Ne dedi Ogi? Grimes ben. Kane. David T. Hakkındaki son yedeklenen dosyayı bul. Kimlik numarası Cat Delta Tiger 6542. Tamam be bekle. Ogi birkaç dakika sonra hattaydı yine. Sana yolladım. Şimdi eline geçmiştir. Aldım. Grimes ek dosyayı açtı ve baktı. Gözleri büyüdü. Biri dosyayı değiştirmişti. David Kane'in bir kardeşi vardı. Jasper adında bir ikizi vardı. Tamam dedi kalbini susturmaya çalışarak. Tüm veri yenileme sistemlerini gözden geçir. Hepsini derleyince bana yolla. Tamamdır. Grimes telefonu kapadı. Birkaç saniye içinde mesaj aldığını gösteren bir uyarı çıktı bilgisayarında. Grimes dosyayı açınca şaşırdı. Bilgisayar korsanı gerçek kimliğini sahte kimlik ve kullanıcı ismi kullanarak gizlemişti. Ama Grimes bilgisayar terminali kodlarını tanıdı. Bu Vayner'ın bilgisayarıydı. Son 15 dakikayı gözden geçirdi hemen. Vayner hedefi seçmişti, belirlemişti. Sonra onu uyutmuştu ve herif ayılmadan da toz olmuştu. Bunları neden yaptığını bilmiyordu. Ama Forsty böğürüp bileklerini kesecekti. Bundan emindi. Spurn'le konuşmak için bir düğmeye bastı. Teğmen, elinizdeki adamın hedefin kardeşi olduğunu doğruladım. Anlaşıldı, ne yapayım? Grimes hızlıca durumu değerlendirdi. Forst nasıl olsa ortalığı yıkacaktı. Ama bir de bu işle alakası olmayan bir sivili yakaladıklarını ve ellerinde tuttuklarını duyunca iyice çıldıracaktı. İlacın etkisi ne zaman geçer diye sordu Grimes. 20 dakika daha etkili olur herhalde. Sonra da hemen toparlanır. Biraz aklı karışık olabilir ve başı da ağrır. Ama bunun dışında bir şeyi kalmaz. Tamam o zaman bırakın gitsin. Efendim? Dediğimi duydun dedi. Sırtından terler damlayan Grimes. Bir sonraki parkın önünde durun, herifi bir banka oturtun ve gazlayın. Anlaşıldı dedi Spurn sakin bir sesle. Ama Grimes askerin bu emirden pek de hoşlanmadığını hissediyordu sanki. Grimes'in umrunda değildi bu. Canı cehenneme. 5 dakika sonra FedEx aracı ve siyah minibüs arka arkaya Jasper'ı bıraktıkları yerden uzaklaşıyorlardı. Grimes bir düğmeye basınca patronunun sesini duydu. Houston dedi Grimes. Bir sorunumuz var. Nava'nın cep telefonu titreşiyordu. Forst'i arıyordu. Yakayı ele vermişti anlaşılan. Telefonu kapayıp işe verdi kendini. Bir yandan da peşine düşmelerinin ve izini bulmalarının ne kadar süreceğini düşünüyordu. Sonra birden zaten yerini tespit ettiklerini anladı. Grimes telefona bir sinyal göndermişti herhalde. Ve Forst'i aramadan bunu devreye sokmuştu. Yani Nava'nın nerede olduğunu biliyorlardı. Hızlı hareket etmesi gerekiyordu. Kane'i elinden kaçırırsa kötü olurdu. Ama hele bir de tutuklanırsa o zaman hiçbir şey yapamazdı. Telefonu yine açınca anında çalmaya başladı. Bunu duymazdan geldi. Nava sokağa çıktı ve kolunu kaldırdı. Önüne çıkacak ilk taksicinin elindeydi artık kaderi. Nava da bunu biliyordu. İzini buldun mu diye sordu Forst'i. Evet, bir an için sinyali kaçırdık ama şimdi güçlü bir sinyal alıyoruz. Güneye doğru hızla ilerliyor. Sinyali uyduya da bağlayıp takip edebilir misin? Yaptım bile dedi Grimes. Batı yakası bulvarından taksiye bindi. Ekibi yolla yakalasınlar. Yola çıktılar bile. Birkaç dakikaya kalmaz ele geçirirler. Vayner'ı yakaladıkları anda bana bildir. Forst'i telefonu kapadıktan sonra ofisinde hızla volta atmaya başladı. Acaba Vayner kendisinin bilmediği bir şey mi biliyordu? Eğer öyleyse o zaman David Kane Tversky'nin olduğunu düşündüğü kişiydi. Şimdi onu da ellerinden kaçırmışlardı. Ama en azından Nava'yı bulmuşlardı. Nava ile işi bittiğinde kadın ihanet ettiğine pişman olacaktı. 1000 pişman olacaktı. 16. ayrımın sonu. Sayfa 213.